22. Ayrımbaşı, sayfa 198.
21. Bölüm. Çok hızlı akan su yavaş yavaş durgunlaşıyor ve Goalı Çan'ın sakin bir koyunda sona ererken yolcuların hepsini sağ salim karaya çıkarıyordu. Torre sudan çıkar çıkmaz hemen yola koyuldu. Ötekilerin peşinden gelmekte olduğundan haberi yoktu. Köpek de yanı sıra yürüyordu. Yeraltı ırmağından çıktıktan bir gün sonra San Antonio'ya varmıştı. Kasabaya yayan girdi. Üstü başı kirpas içindeydi ve hayli sarsılmıştı. Küçük bir kızılderili çocuk ardı sıra geliyor ve Davasco'nun miğferini taşıyordu. Aslında Torres'in niyeti bu miğferi polis amirine ve yargıca göstermekti. Böylece miğfer anlatacağı garip şeylerin gerçekten olup bittiğini kanıtlayacaktı. Ana caddeye sapınca polis amirine rastladı. Adam onu görür görmez hayır diye bağırdı. Siz gerçekten Senör Torres misiniz? Cesaretini toplamak için ilkin bir istavroz çıkarmadan da Torres elini uzatmadı. Şu Jose Mancheno köpeği. Geri dönüp sizin öldüğünüzü anlattı bize. Maya dağlarından birinin içindeymişsiniz. Kıyamete kadar da oradan bir daha dışarı çıkamazmışsınız. Torres alabildiğince kasılarak enayinin biri o dedi. Bense şu anda belki bütün Panama'nın en zengin adamıyım. Bütün tehlikelere göğüs gerdim ve sonunda hazineyi buldum. Aşırdığı değerli taşları çıkarmak için elini pantolon cebine soktu. Ama yeniden boş olarak çıkardı. Çünkü ona merakla bakan başka kimseler yaklaşıyordu. Polis amirine dönerek size anlatacağım çok şeyler var diye ekledi. Ölümün kapısını çaldım ve çoktan öbür dünyayı boylamışların giysisini sırtımda taşıdım. Zamanı gelince bunların hepsini en iyi dostum olduğum için sana bir yargıcı anlatacağım. Size zengin etmek istiyorum. Polis amiri hiç inanmayan bir tavırla ne o rakı şişesinin içine mi daldın? Benim aslan torresim dedi. San Antonio'dan çıktım çıkalı ağzıma sudan başka hiçbir şey koymadım. Ama şimdi eve gidip okkalı bir bardak devireceğim. Sonra da yıkanıp üstüme doğru dürüst bir şeyler giyeceğim. Ama Torres engelle karşılaşmadan eve gidemedi. Üstü başı partal bir telgraf tadıcısı elinde bir mektupla koşarak ardından geldi. Ve Torres zarfa bir göz atınca bunun Reagan'dan gelen bir telgraf olması gerektiğini anladı. Zarfı yırtıp içindekini okudu. İşinizi iyi yürütüyorsunuz ama ilgili kimse 3 hafta daha New York'ta uzakta tutulmalıdır. Gerçekleşirse 50 bin dolar. Telgraf dağıtıcısından ödünç bir kurşun kalem alıp telgrafın karşılığını zarfın arkasına yazdı. Parayı hemen gönder. İlgili bir daha gelemez. Dağlarda öldü. Kraliçe, Leoncia ve iki Morgan bir kano bulup Guallaca'da akıntı aşağı kürekleri asılmışlar ve kıyıya Torres'ten daha çabuk varmışlardı. Hazienda'ya giden yolda ise yanında tiriti çıkmış ihtiyar bir kadın olduğu halde şimdiye kadar Solano'ların görmediği en garip yolcu yürüyordu. Şişman bir Çinliydi bu. Toparlak yüzünde neşeli bir iyi yüreklilik parıldıyordu. Adı Yipun'ydi ve kaymaklı omlet anlamına geliyordu. Davranışları da adı gibi yumuşak ve dayağılıydı. Kendisine dayanarak ağır ağır yürüyen yaşlı kadına karşı ise pek yardımsever, pek hoşgörülüydü. Kadın yorgunluk ve güçsüzlükten yürümekte zorluk çekince hemen duruyor, kadının kendini toparlamasını bekliyor, her seferinde de cebinde taşıdığı bir konyak şişesinden ona bir yudum içiriyordu. İhtiyar kadını piyazada gölgeli bir köşede oturttuktan sonra Yipun hiç çekinmeden sokak kapısına yürüyüp kapıyı çaldı. Kapıyı açan kızılderili kız, onun mesajını oturma odasında oğullarıyla birlikte çok üzgün bir halde oturan Enrico Solano'ya götürdü. Enrico, Maya dağlarında kapalı kalmış Leoncia konusunda Ricardo'nun getirmiş olduğu haberden dolayı derin bir üzüntü içindeydi. Kızılderili kız yeniden kapıya gelip Senor Solano'nun hiç iyi durumda olmadığını ve bu yüzden kimseye kabul edemeyeceğini bildirdi. Yipun pek kibirli bir havayla hıh dedi. Ben değil onun kuli. Ben saygın Çinli adam. Ben oturur kolanda ve gelmek buraya. Senor Solano ile konuşmak. Önemli şey. Çok önemli ve çok gizli. Her şey yazmak. Ben şimdi kağıda. Ve yazdı. Senorita Solano konusunda büyük bir sır biliyorum. Kağıdı alan Solano'ların en büyük oğlu Alessandro olmalı ki şimdi kapıya koşarak gelmişti. Çinli'ye nedir diyecekleriniz diye bağırdı. Neymiş bu? Çabuk anlatın. Çok iyi bir şey. Yanıtını veren Yipun karşısındakinin heyecanlandığını görünce pek hoşlanmıştı. Ben kazanmak çok para. Ben satın alırım bizim sır dediklerimizi. Ben satarım sırları. İyi alışveriştir. Alessandro daha fazla dayanamadı. Çinliyi neredeyse savururcasına kapıdan içeri sokup omzumdan tuttuğu gibi Enrico'nun oturduğu odaya sürükledi. Leoncia konusunda bildikleri var dedi. Tanıyorum bu yolu. Enrico ile oğulları koro halinde nerede diye bağırdılar. Çinli yanıtını geciktirince Enrico korkmuş olacağını düşünerek oğullarına geri çekilmesi için işaret etti. Sonra da sakinleşmeye çalışarak yumuşak bir sesle ''Nerede o?'' diye sordu. ''Ha!'' diye Yipun düşündü. ''Demek Senorita kayıplara karışmış. Bu da yeni bir sırdı.
Bunu da başka bir sefer değerlendirebilirdi. Belki de hemen yapardı bu işi. Güzel bir kız. Solanolar gibi Latin Amerika'nın zengin, iyi bir ailesinin kızı kayboluyor. Doğrusu bu para kazanılacak bir bilgiydi. Günün birinde kız evlenecek olursa o zaman belki bu sır karşılığında iyi para öderdi. Sinsice gülümseyerek sonunda bu Senorita Leoncia dedi. Sizin kızınız değil. Onun başka maması ve papası var. Ne var ki Leoncia'nın kayboluşundan dolayı duyduğu üzüntü öylesine büyüktü ki bu eski sırrın ortaya dökülmesini pek önemsemedi. Evet diye başını salladı. Benim alemin dışında bilindiğini sanmıyordum. Ama onu küçük bir çocukken evlat edindiğim doğrudur. Ancak yıllardan beri bildiğim bir şeyi öğrenmek benim için de hiç ilginç değil. Şu anda benim asıl öğrenmek istediğim başka. Şimdi nerede kendisi? Yip'un çok ciddi ve çok vakarlı bir biçimde başını salladı. Bu da başka bir sır dedi. Belki ben öğrenmek bu sırrı ve sonra satmak size. Siz bilmezsiniz Tölyansiyon'un Mabebe papasının adlarını. Ama ben var bilmek. Yarşeniko bu konuda bir şeyler öğrenme olanağı karşısında duyduğu ilgiyi saklayamadı. Konuş diye emretti. Söyle adlarını. Doğru olduğunu kanıtla. Ben de seni ödüllendireyim. Yip'un başını sallayarak hayır dedi. Çok kötü alışveriş benim için. Ben yapmaz alışveriş böyle. Siz vermek önce parayı bana, sonra ben anlatmak size. Siz vermek 500 pezo bana, o zaman ben söylemek papanın ve mamanın adlarını. Enrico Solana bu koşulları kabul ettiğini göstermek istercesine öne doğru eğildi. Tam para getirmesini Alexandro'ya söylemeye davranmıştı ki, sessiz kızılderili kız koşarak odadan içeri girdi. Senorita diye kekeledi ve Peza'yı gösterdi. Senorita. Şimdi Yipun da sırrı da bir anda unutulmuştu. Enrico ve yolları Peza'ya koştular. Ve Leoncia kraliçe ile iki morganın toz toprak içinde Goala'nın denize döküldüğü yerde bir çayırlıkta bulundukları katırlardan inmek üzere olduklarını gördüler. Kızılderili kız Yipun'a sen başka zaman yine gel dedi. Şu anda Senor'un seninle uğraşacak zamanı olmayacak. Yipun hiçbir düş kırıklığı ve kızgınlık belirtisi göstermeksizin halinden hoşnut bir havayla gülümsedi. Ben emin olmak, başka zaman yine gelmek dedi. Enrico Leoncia'yı katırdan inmek istediği anda kucaklayıp aşağı çekti. Böylece onu kolların arasında tutarak özlemini giderdi. Dakikalarca İspanyolca ateşli sevgi sözlerinden başka bir şey işitilmedi. Çünkü bütün kardeşler Leoncia'yı kucaklamak için sıraya girmişti. Ve onun eve dönüşünden duydukları sevinci ayrı ayrı dile getirmek istiyorlardı. Sonunda bu sevinç gösterileri bitince Francis Düşler Kraliçesi'nin hayvandan inmesine yardım etti. El ele tutulmuş halde oraya da dönüp selamlamalarını beklediler. Francis Enrico'ya bu benim karım dedi. Ant dağlarına hazine aramak için gitmiştim. Bakın ne buldum. Kendim için bundan daha büyük bir mutluluk dileyebilir miydim? 22. Bölüm. Torres sırtında San Antonio'da bulabildiği en şık giysiyle atını kumsaldan Solanoların hazine adasına doğru sürdü. Ardı sırada yeraltı ırmağından beri kendisinden ayrılmayan beyaz köpek geliyordu. Ana yoldan Hacienda'ya giden patikaya saparken Yipun ile ihtiyar kadına rastladı. Onları çevrede çok görülen paçavralar içindeki pis dilencilerden sandığı için bu çiftle hiç mi hiç ilgilenmedi. Ama Yipun onu kurnaz dolu gözleriyle inceden inceye gözden geçirmişti. Hacienda'nın oturma odasına bütün soluanolarla geri dönmüş serüvenciler toplanmıştı. Kraliçe gözlerden ateş saçarak Torres'in o kıymetli taş hırsızlığını ve sonra da anafora yuvarlanışı anlatmıştı ki pencerenin yanında duran Leoncia'ya bir çığlık kopardı. Henry, iyi adam lafın üzerine gelirmiş dedi. Bakın Torres cenapları teşrif ediyorlar. Francis yumruklarını sıkarak ilkin bana bırakın diye haykırdı. Leoncia hayır dedi. Önce onunla biraz dalga geçelim. Biz dörtümüz çekilelim. Baba, siz de burada üzüntülü bir yerde oturup kayboluşumuzun yasını tutmuş gibi yapın. Torres içeri girince heyecanla beni sorun. O zaman size neler anlatacaktır. Şimdiden kestirilemez. Kim bilir bizimle ilgili ne yalanlar kıvıracaktır. O sırada biz şuradaki paravanın arkasına saklanacağız. Kraliçeyi elinden tutarak paravanın arkasına yürürken Francis ile Henry'e bir bakış fırlatıp onların doğruya geçmelerini işaret etti. Enrico ile oğulları çok kısa bir süre önce gerçekten böylesine bir hali yaşadıkları için bu kez oyun olarak kederli tavırlar takınmakta pek zorluk çekmediler. Torres işte böyle üzüntülü insanların karşısına çıkmıştı. Enrico hoş geldin demek için yerinden fırladı. Torres üzgün bir tavırla Enrico'nun elini iki elinin arasına aldı. Yüzünde en derin biçimde dert ortağı olduğunu gösteren bir hava vardı. Ve sanki artık konuşmak elinden gelmiyormuş gibi hareketler yapıyordu. Sonunda ağzından bir ah çıktı. Sesi titreyerek öldüler dedi. O iyi yürekli, o güzeller güzeli kızınız Leoncia yaşamıyor artık. Gringolar da onunla birlikte öldüler. Ölürlerken yanlarındaydım. Benim sözümü dinleselerdi bugün hala sağ olacaklardı. İnanılmaz tehlikelere ve zorluklara göğüs vererek dağdan dışarı çıkılan bir yol bulmuştum. Aynı anda beyaz köpek odanın içine daldı.
Heyecanla hafiften uluyor ve oraya buraya koklayıp duruyordu. Çünkü sahibesinin yakınlarda bulunduğunu kokusunu almıştı. Torres köpeğin sesinden yakalayarak onu Kızılderili hizmetçilere verdi. Köpek burada kalsın dedi. Birazdan onunla ilgili anlatacaklarım var. Ama ilk şunlardan söz edeceğim. Böyle diyerek bir avuç dolusu değerli taşı ortaya çıkardı. Ölümün kapısını çaldım ve görün işte. Maya hazinesi benimdir artık. Bütün Amerika'nın en zengin adamıyım. Enrico'yu çıkırarak ölürken kızımın yanındaydınız diye sözünü kesti. Evet, öldü. Sizin adınızı anarak öldü. Son sözü de sözünü tamamlayamadı. Çünkü aynı anda Henry ile Leoncia'nın senli benli konuşarak odaya girdiklerini görmüştü. Sanki Torres'i görmemişler gibi sohbetlerine devam ederek pencereye doğru yürüdüler. Enrico bana kızımın son sözünü söylüyordunuz dedi. Ben size yalan söyledim diye kekeleyerek Torres bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için zaman kazanmaya çalıştı. Onların öldüklerinden ve bir daha güneş yüzü göremeyeceklerinden öylesine emindim ki sizin acınızı biraz hafifletmek istedim Senor Solano. Köpek şimdi de paravana doğru düpedüz havlamaya başlamıştı. İki kızılderili hizmetçi hayvanı zapt etmekte bayağı güçlük çekiyordu. Yine de ne olduğunu sözmeden Torres yalanları ile iyice batağa saplanıyordu. Vadide bir kadın vardı. Gerizekalı, zavallı bir yaratık. Sözde sihirle gelecekte neler olacağını önceden bilebileceğini sanıyordu. Üstelik kurumlu mu kurumlu, kana susamış bir kadın. Gizli bir yoldan Henry ile Leoncia'yı vadiden dışarı gönderdi. Ama Francis'i kendine alıkoydu. Niyeti onunla bir günah hayatı yaşamak. Ya Gringo Francis ne yaptı? Ailenizin kucağına kendisini açtığınız bu utanmaz yılan, bu sümüklü böcek. Köpeğin sevinçli havlamaları onun sesini bastırmıştı. Ve Torres aynı anda Francis ile kraliçeyi gördü. Öteki çift gibi bunlar da tatlı bir sohbete dalmış olarak odanın içinden geçiyorlardı. Kraliçe köpeği okşamak için durdu. Köpek arka ayakları üzerine kalktı ve ön ayaklarını kraliçenin omzuna koydu. Ve şimdi dedi Francis, şu herifi kapı dışarı etmek gibi pis bir işi bana bırakmanızı rica edeceğim. Eğer bir iş bu kadar pis ise doğrusu ben tipek severim dedi. İki morgun aynı anda Torres'in üzerine atılmak üzereyken kraliçenin yukarı kaldırdı. Söyleyin şuna önce kemerlerinde taşıdığı hançeri geri versin. Benden aşırmıştı da. Torres hançeri verince Enrico ha dedi. Size ayrıca çalınmış değerli taşları da geri vermesi gerekmez mi soylu bayan? Torres elini cebine sokup bir avuç dolusu taşı masanın üzerine bıraktı. Enrico kraliçeye bir bakış fırlattı. Kraliçe Torres'i acaba biraz daha çıkaracak mı diye bakıyordu. Enrico daha diye bağırdı. Torres 3 tane kocaman tıraş edilmemiş güzel taşı masaya koydu. Sonra Francis ile Henry Torres'i yakasından tuttukları gibi kapıdan dışarı attılar. Torres'in gidişini seyretmek üzere herkes pencerelere koştu. Yaşına karşı en önde seyirten Enrico'ydu. Gösteri sona erince kraliçe yine masanın başına döndü. Kıymetli taşları iki eliyle avuçladı ve Leoncia'ya uzattı. Francis ile benden sana ve Henry'ye düğün armağanı dedi. Yipun ihtiyar kadını yolun kıyısına bırakıp Hazienda'ya dönmüş ve çalıların arkasına saklanarak orada olup bitecekleri gözlemeye koyulmuştu. İyi giyimli atlının kapıdan dışarı fırlatılıp boylu boyunca yere iniş yaptığını görünce sevinçle güldü. Ne var ki Yipun bir şeyler görmüş olduğunu belli etmeyecek kadar kurnazdı. Hemen oradan uzaklaştı. Tepeden aşağı inmişti ki atına güçlükçe binip yola koyulmuş bulunan Torres ona yetişti. Göğün oğlu çok saygılı bir tavırla ona seslenince öfkesini burnundan soluyan Torres kırbacını kaldırıp suratına indirmek istedi. Ama Yipun gürültüyle pavuç bırakacak adam değildi. Hemen Senorita Leoncia dedi. Onun hakkında büyük bir sır biliyorum. Torres'in kırbacı aşağı inivermişti. Konuş dedi. Nasıl bir sır bu? Siz hiç ister evlensin bir başka adamla Senorita Leoncia. İstemezsem ne olacak? Eğer bilirseniz sırrı başkasıyla evlenmesini engelleyebilirsiniz. Hay canı cehenneme. Neymiş bu sır be? Çıkar baklayı ağzından. Önce dedi Yipun. Ve olmaz dercesine başını salladı. Siz vermek bana $600. Daha önce anlatmak yoktur. Peki verdim gitti dedi Torres. Oysa metelik ödemeyi düşünmüyordu. Paranı alacaksın elbette. Bak buraya. Cüzdanını çıkarıp içinin kağıt paralarla dolu olduğunu gösterdi. Bu durum Çinli'nin pek hoşuna gitmemekle birlikte yine de onu yol kıyısında oturan ihtiyar kadının yanına götürdü. Bu yaşlı kadın dedi çok yalan söylemek. Çok hasta ve yakında ölecek. Ölmekten çok korkuyor. Kolonda rahiple konuştu. Rahip ona dedi, mutlaka anlatmak sırrı. Yoksa ölürse var gitmek cehennem. Onun için yok bu kadın yalan söylemek. Neymiş peki bu yalan söylemeden anlatabileceği şey? Siz para verecek, elbette $600. O doğmak eski dünyada. Cadiz'de. Olmak çok becerikli bir çocuk bakıcısı. Bir gün girmek bir İngiliz ailenin yanına. Uzun zaman kalmak bu ailede. Bu aile geziyor ülkeyi. Sonra dönmek birlikte İngiltere'ye. Bir gün çok kızmak bu aile. Ailenin vardır bir küçük kızı. Çalmak bu kızı ve kaçıp gelmek Panama'ya.
Bu kızı almak Senör Soluhan'ı ve yapmak kendi öz kızı. Ama yaşlı kadını asla anlatmaz. Nedir küçük kızın ailesinin adı? Aile çok yüksek. Aile çok zengin. Bütün insanlar İngiltere'de tanır bu aileyi. Ve bu ailenin adı Morgan. Siz var tanımak bu adı. Kolana gelir insanlar. San Antonio'dan ve söylerler Senör Soluhan'ın kızı evlenecek bir İngiliz gringoyla. Gringo'nun adı Morgan. Ama Gringo Morgan olmak Senör Toleonsia'nın öz kardeşi. Torres haince bir neşeyle ah diye bağırdı. Şimdi siz ödemek 600 dolar dedi Yip'in. Torres alaylı bir kahkaha attı. 6000 kez yutkunmakla yetin bakalım koca eşek. Bir daha bir sır filan satmaya kalkarsan biraz daha akıllı olmayı öğrenmelisin. Parasını almadan bir sırrı söyledin mi onu bir daha geri isteyemezsin. Yip'in hiç istifini bozmaksızın biz hayallerden laf ettik dedi. Ve hayaller gitti. Ben size sır filan anlatmadım. Siz bir rüya görmüş olmalısınız. Başkalarına anlatmaksan bu sırrı. Onlar soracak size. Kim anlatmak size bunu? O zaman siz söyleyecek, Yipun anlatmak bunu. Ama Yipun diyecek, hayır. O zaman başkaları diyecek, hayal bunlar ve size gülecek. Yipun şimdi Torres'in biraz kaygılandığını fark edince konuşmaya devam etti. Bende var kanıtlar ama yok sizde kanıtlar. Bu kanıtlar için siz vermek zorunda bana 600 dolar. Yoksa insanlar gülecek sizi ve istemeyecek dinlemek hayalleri. Adamın söylediklerine Torres'in aklı yatmıştı. Pekala dedi. Göster bakalım şu kanıtları. Avucuma sayarsanız 600 dolar, o zaman kanıtlar olmak sizin. Siz çok güzel söz veriyor ama söz vermek fısıltı gibidir, hayal gibidir. Sonunda Torres pes edip parayı verdi. Ama belgeleri, eski mektupları, küçük bir madalyonu ve küçük bir bardağı gözden geçirince Yipun'un gerçeği söylemiş olduğunu gördü. Bunun yerine Çinli'ye teşekkür etti ve kendisi için bir şey yapmasını istedi. Bu iş karşılığı olarak da peşin 100 dolar daha verdi. Henry ile Francis'in yatak odalarının arasında bulunan banyoda iki genç temiz çamaşırlar giymiş olarak tıraş olmaktaydılar. Kapı tıklatıldı. Genel Fernando'ydu. Solano'ların en küçük oğlunun bir büyüğü. Bir telgraf getirmişti. Telgrafta şunlar yazılıydı. Derhal dön. Para gerek. Borsalar çok durgun. Yalnız Tampico petrolleri her zamanki gibi sağlam. Öbür bütün hisse senetlerimiz düşüyor. Ne zaman geleceğini telle. Durum ciddi. Hemen gelirsen dayanabileceğimi sanıyorum. Hemen telle bildir. Bascom. Oturma odasında Enrico ile oğulları ve iki Morgan toplanmıştı. Şarap şişeleri açılırken Enrico, kızıma daha yeni kavuştum dedi. Ama şimdi de ondan yeniden ayrılmam gerekiyor. Bu ayrılığa büyük bir gönül rahatlığıyla katlanacağım Henry. Düğün yarın yapılmadı. Henry minnettarlığını dile getirecek bir iki söz söylemeye hazırlanmıştı ki içeri Leoncio ile kraliçe girdi. Henry kadehini kaldırıp yaşasın gelin diye bağırdı. Hayır hayır dedi Enrico. Şerefe kadeh böyle kaldırılmamalı. Çünkü noksan iş olur. İzin verin de bunu ben söyleyeyim. Yaşasın gelin ve damat. Alessandro hemen yarın evleniyorsun Henry ile diye durumu Leoncio'ya açıkladı. Haber bu kadar beklenmedik ve bu kadar acı olmasına karşın Leoncio yine de hiçbir şey belli etmedi. Kraliçe ile evlenmek Fransa çok zor gelmiş ama yine de serin kanlılığını korumuştu. Ne var ki şimdi Leoncio'nun düğününün böylesine yakın olduğunu işitince buna katlanmak ona olanaksız göründü. Sinirlerine sahip olabilmek için kendi kendisiyle yaptığı savaşım Leoncio'nun gözünden kaçmamıştı. Onun böyle acı çekmesinden haz duyuyordu. Ve neredeyse zafer sevinci deneyebilecek bir duygu içinde onu odadan çıkmak için ilk fırsatta kaçırmadığını gördü. Francis odadakilere telgrafı gösterdi. Hemen bir telgraf çekmek zorunda olduğunu söyledi. Ve Fernando'dan San Antonio radyo istasyonuna telgraf götürecek atlı bir ulak bulmasını rica etti. Leoncio peşinden kütüphaneye gitti. Francis önünde bir kağıt, masanın başında oturuyordu. Fakat telgraf yazılmış değildi. Gözlerini alçak rafların birinden aldığı bir fotoğrafa dikmiş bakıp duruyordu. Bu fotoğraf Leoncio'nundu. Bu kadarı Leoncio için çok fazlaydı. İçini çekmekten kendini alamadı. Daha doğrusu iç çekmekten çok bir içkırığı andırıyordu bu ve Francis onu duydu. Dönüp baktı. Hemen ayağa fırladı ve yere yığılan genç kız düşmeden tam zamanında yetişip onu kolları arasına aldı. Nasıl olduğunu anlamadan dudakları uzun yakıcı bir öpüşle birleşiverdi. Leoncio'ya kendisini geri çekip dehşet içinde sevgilisine baktı. Artık sona ermeli Francis diye bağırdı. Evet dahası da var. Düğünümde de burada kalmamalısın. Git buradan. Git. Çünkü ne olur bilemiyorum. Bugün San Antonio'dan Kolon'a bir vapur kalkıyor. Sen ve karın onunla gitmelisiniz. Yarı deli bir rahibin güneş mihrabı önünde kaydığı pagan nikahı gerçek bir nikah sayılmaz. Yasal olarak evlenmiş değiliz ve karı koca olarak da bir araya gelmedik. Bunun böyle olduğundan emin olmalısın, Leoncio. Henüz o kadar geç kalmış sayılmayız. Kız sakin bir kararlılıkla o pagan nikahı şimdiye kadar geçerliydi diye sözünü kesti. Ama ister evli olun ister olmayın.
Ne olursa olsun yine de bu akşam yola çıkmak zorundasınız. Yoksa çıldıracağım. Böyle söyleyerek Francis'in elini tuttu. Göğsüne bastırdı. Böyle işte. Şimdi git artık. Ne var ki Francis onu bir daha kucaklayınca karşı koyamadı. Tam tersine bir kez daha dudaklarını uzattı. Sonra yeniden kendini kurtarıp bu kez kapıya doğru koştu. Francis onun bu kararına boyun eğmişçesine başını öne indirdi ve kızın fotoğrafını yine eline aldı. Bu bende kalsın istiyorum dedi. Almamalısın dedi Leoncia. Ve onu son kez sevecenlik dolu bir bakışla süzdü. Sonra ekledi. Ama alabilirsin. Ve kayboldu. Yipun kendisine verilen işi daha yapmadan Torres bunun için ona peşin $100 vermişti. Ertesi gün sabahleyin Francis ile Kraliçe Colon'a gitmek üzere yoldayken Yipun yeniden Soluanoların haziendasına geldi. Enrico Çinli'ye dostça hoş geldin dedi. Birbiriyle konuşurlarken Leoncia'nın babası 500 peso getirmesi için Alexandro'yu gönderdi. İkisi aralarında bu fiyatı anlaşmışlardı. Sıralıp satma işi yapan Yipun bir sırrı ikinci kez satmakta hiçbir sakınca görmemişti. Bununla birlikte Torres'in plan gereği Henry ile Leoncia'ya gelmeden sırrı açıklamaya yanaşmamıştı. Çağrılan iki nişanlı gelince Yipun bu sır çok büyük diyerek belgelerin bulunduğu paketi açmaya başladı. Senorita Leoncia ile onun evleneceği adam görmeli bunları herkesten önce. Sonra ötekiler görebilirler. Çinli'nin gösterdiklerine bir göz atan Henry bir adım geri sıçrayarak allak bullak olmuş bir halde acıklı bir feryat kopardı. Aman tanrım Leoncia her şey bitti artık. Artık asla karı koca olamayız biz. Enrico nasıl diye bağırdı. Her şey hazırlanmış, herkes çağrılmış. Olacak şey mi bu? Hakaret sayarım kendime. Kızımla evlenmek zorundasın. Hem de bugün. Öğrendiği şey yüzünden neredeyse kötürümleşen Henry gözlerine bakarak Leoncia'dan durumu açıklamasını istedi. Leoncia bu evlenme hem Tanrı'nın hem insanların yasalarına karşı gelmek olur dedi. Çünkü iki kardeş evlenemez. Henry'e karşı duyduğum acayip sevgiyi şimdi anlıyorum. O benim ağabeyimdir.
22. ayrım sonu sayfa 214.